Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.
Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımıza bugün de sizlerle yine birbirinden güzel makaleleri, yazıları paylaşmaya çalışacağız. Bugün Genç Dergisi'nin Ağustos 2014 sayısından yazıları sizlere aktaracağız. İlk yazımız Mehmet Lütfi Arslan imzalı, "Sokağın da bir adabı var" diyor Arslan yazısının başlığında. Sokak olumsuz anlamlar çağrıştıran bir kelime. Hangi kelimenin önüne gelse ona da menfi bir anlam veriyor. Sokak çocuğu, sokak kavgası, sokak ağası hemen aklımıza gelen birkaç kavram. Sokak mı burası sorusunun da olumlu çağrışımlar yaptırmadığı açık. Ama sokak hayatın bir gerçeği. Sokağa çıkmadan, sokaktan geçmeden yaşanmıyor. Öyleyse neden sokağa hep olumsuz anlam yüklemişiz, bunu biraz irdelemek gerekmiyor mu? Kendisini pek olumlamadığımız, bir an önce kendisinden kendimizi eve attığımız bu mekan aslında bizim karanlık yanımızı işaret ettiği için böyle oluyor olmasın sakın. Sokak bizim yüzleşmek istemediğimiz bir yanımız da belki. Bunu hiç böyle görmek istemedik. İstemediğimiz her şeyi kendisine attığımız, istemediğimizi kendisine terk ettiğimiz bu mekan bizi yansıtan bir aynadan başka bir şey değil de nedir ki? Orasının kalitesiyle kendi kalitemiz arasında doğru bir orantı var. Biz ne kadar düzgün, ne kadar doğru ve ne kadar seviyeli bir hayata sahipsek, sokağımız da o kadar düzgün, doğru ve kaliteli. O yüzden nasıl hayatımızın her safhasında edebi gözetmeli, yaşamalı ve yaşatmalıysak, sokağımız da bundan nasibini almalı. İşte bu önce sokağın da bir adabının olduğunu kabul etmekten geçiyor. Nedir acaba sokağın adabı? Her şeyden evvel önce şunun altını çizmek lazım. Eskimez ifadesiyle şerefül mekan bil mekin, mekanın şerefi orada oturanlarla mukayyettir. Nasıl arkadaşımız bizim kim olduğumuzun aynasıdır, sokağımız da aynı şekilde aynamızdır. Biz orası kadar temiz, orası kadar masum ve orası kadar güvenliyiz aslında. Bu yüzden sokaktan şikayet edenlerin önce dönüp aynadan kendilerine bakmaları gerekiyor. Sokağa mamur olmayanın kendi içindeki sokakların temizlenmesi lazım önce. Kendi içini temizleyemeyenin sokağı da temiz olmuyor maalesef. Sokağa besmele çekerek çıkmalı. Sokaktan, sokakta olacaktan ve sokakta bulunandan Allah'a sığınmalı. Tıpkı Peygamberimiz gibi. O sallallahu aleyhi ve sellem sokağa çıkarken şu duayı okurlardı. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu, yuhyi ve yumitu, ve huve hayyul la yemutu, biyedihil hayr, ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak tek O vardır. O'nun ortağı yoktur. Öldürür ve diriltir. O diridir, ölmez. Hayır, O'nun yedi kudretindedir. O her şeye kadirdir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, bir kimse evinden çıkarken Allah'ın ismiyle çıktım, Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'ın inayetindedir derse ona, sana hidayet ihsan edildi, bütün istediklerin verildi, bütün kötülüklerden koruma altına alındın denir ve şeytan ondan uzaklaşır. Herkesin sokağa Allah'a sığınarak onun adıyla çıktığı bir toplumda sokak ne kadar güvenli, emin ve sükunetli bir yer olurdu değil mi? Ne dikkat çekecek kadar gösterişli ne de etrafı rahatsız edecek kadar hırpani giyinmemeli. Elbisemiz sade ve temiz olmalı. Ne gösteriş ne de düşüklük anlamında kişiliğimizin ve karakterimizi gölgelememelidir. Sokakta İtidalli ve sakin bir yürüyüş tarzı tutturmalı. Acele etmemeli. Normal bir hızla etrafı rahatsız etmeyecek, dikkat çekmeyecek bir tempoda yürümeli. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. Yürüyüşünde mutedil ol. Pek yavaş veya süratli yürüme. Normal bir şekilde yürü. Yine çalım satarak, etrafı tahkir edici söz, davranış ve nazarlarla yürümemeli. Mütevazı bir tavır ve tarz içinde olmalı. Kur'an'ımızın beyanı açık ve nettir. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla arzı yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Kitabımızın yürüyüşe bu kadar ayrıntılı dikkat çekmesi, adamlıkla yürümek arasında ciddi bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Sokakta yürümeyi bilmek ve adam gibi yürümek, sokağa da adam ediyor. Bu kesin. Bir eş, dost ya da yakınla yürümenin de bir adabı vardır. Birlikte yürünüyorsa yol tamamen kaplanmamalı, refike hürmeten ne geri kalmalı ne ileri çıkmalı. Eli omuza atmak, el şakası yapmak gibi hafifliklerden uzak durmalıdır. Beraber yürüdüğümüz bir büyüğümüzse onların önüne geçmemeli. Her fırsatta önceliği onlara vermelidir. Sokaklar çöplük değildir. Oraya ne tükürmeli ne de çöp atmalıdır. Yoldan ya da sokaktan eziyet verici şeyleri gidermek büyük bir fazilettir. Eziyet verici şeyden kasıtsa hem maddi hem manevi şeyler olabilir. Ne zulme uğramalı ne de zalim olmalıdır. Sokakta büyük bir zaruret altında kalmadıktan sonra kesinlikle bir şey yememeli, içmemeli, sakız çiğnememeli. Ebu Suud Efendi yolda bir şey yiyen insanın hafif meşrep olduğuna hükmeder ve şahitliğini kabul etmezmiş. Sokakta bakışları muhafaza etmeli, nazar ber kadem, bakışlar göz ucuna mıhlı şekilde yürüme gayreti içinde olmalıdır. Buna muvaffak olunamıyorsa da sürekli ve rahatsız edici bakışlardan geri durmalıdır. Bir hak dostunun ifadesiyle, arabanın plakasının olduğunu görürsün ama plaka okumaya yeltenmemeli. Sokakta zaruret yoksa telefonla da konuşmamalı. Hele hele insanların gözlerinin içine bakarak, yüksek sesle kahkaha atarak yapılan görüşmelerle başkasında psikolojik bir vaka olduğu izlenimi uyandırmamalı. Kulaklık takarak sokaktan ve insanlardan kopmamalı. Her işin kendine mahsus bir mekanı ve zamanı olduğunu bilmeli. Sokakta araba park ederken pencere önlerine ya da insanların geçeceği yerlere park etmemeye azami itina göstermeli. Sokak ya da yol kenarında oturmamaya gayret etmeli. Böyle yapılmak zorunda kalınıyorsa o zaman şu hadisle amel etmeli. Resulullah aleyhi ve sellem, "Yollarda beklemekten ve oturmaktan sakının." buyurdu. Bunun üzerine "Ya Resulallah, yollarda işlerimizi konuşmak için duruyoruz." dedik. "O zaman yolun hakkını verin." buyurdu. "Yolun hakkı nedir?" diye sorunca da "Gözleri sakınmak, kimseye eziyet vermemek, verilen selamı almak, marufu emretmek ve münkeri nehyetmektir." buyurdu. Sokakla ilgili sözlerimizi bizim zamanlardan bir İtalyan yazarın, Edmonda de Amicis'in gözlemleriyle bitirelim. İstanbul Türk halkı Avrupa'nın en nazik ve en kibar cemaatidir. İstanbul'un en ıssız sokaklarında bile bir yabancı için hiçbir hakarete uğramak tehlikesi yoktur. Hatta namaz vakitlerinde bile camileri kesmek kabildir. Ve o vaziyette bir ecnebi bizim kiliseleri ziyaret eden bir Türk'ten daha çok hürmet ve riayet göreceğinden emin olabilir. Halk arasında küstahça bir bakış şöyle dursun, fazla mütecessis bir nazara bile hiçbir zaman tesadüf edilemez. Kahkaha sesleri gayet nadirdir. Sokakta kavga eden ayak takımı hiç yoktur. Kapılardan, pencerelerden, dükkanlardan hiçbir kadın sesi aksetmez. Hiçbir fuhuş tezahüründen, hiçbir münasebetsiz hareketten eser görülmez. Çarşının kutsiyeti de camiden aşağı değildir. El ve kol hareketleriyle lakırdı bakımından büyük bir imsake tesadüf edilir. Halk arasında şarkıdan, kahkahadan, bağırıp çağırmadan eser yoktur. Sokakları tıkayarak herkesi rahatsız eden toplantılar görülmez. Kıymetli dinleyicilerimiz, Genç Dergisi'nin Ağustos 2014 sayısında Mehmet Lütfi Arslan'ın kaleme aldığı "Sokağın da bir adabı var" başlıklı yazısını sizlerle paylaştık. Yine aynı derginin aynı sayısında yer alan ve Hikmet Sami Ay'ın İbrahim Atay'la sokak adabı üzerine gerçekleştirdiği bir röportajı paylaşacağız. İnsan düzelirse sokak da düzelir başlığını taşıyor bu mülakat. Kültürümüzdeki, özellikle Osmanlı'da sokak adabı nasıldı? İnsanlar nasıl bir ruh ikliminde ve sokak kültüründe yaşardı? Ya da şöyle soralım, eski sokakların dili olsa bize neler söylerlerdi? Öncelikle şunu ifade etmeliyim. Biz Medine'den medeniyet üretmiş kadim bir birikimin çocuklarıyız. Aynı şekilde medeniyet manasında dilimize yerleşen uygarlık da atalarımız Uygurlardan bize mirastır. Eskiler çok anlamlı olarak insan yediği gibi yaşar, yaşadığı mekan gibi düşünür derler. Bu çerçevede mekan kavramının büyük halkası şehir, bir anlamda medeniyetin özüdür. Onun küçük halkası, mütemimmim cüzü, mahalle ve sokağı da bu çerçevede düşünebiliriz. Bu anlamda sokağın fotoğrafı, o milletin medenilik derecesini gösterir diyebiliriz. Osmanlı dediğimiz zaman, toplumsal sermayesi alabildiğine zengin bir devletten söz ediyoruz. Bu güzide insanların asırların imbiğinden süze süze oluşturduğu bir mahalle kültürünün, elbette ki kısa sürede dışarıdan gelen insanları filtreden geçirerek bedevi olmaktan çıkarıp haderileştirmesini normal karşılamamız gerekir. Dönemin İstanbul'u için sokakta biri edebe aykırı bir harekette bulunduğunda o şahsa "başka İstanbul yok" diye ikazda bulunulduğunu tarihi kaynaklar ifade ediyorlar. Yani şunu demek istiyorlar. Burası öyle özel ve güzel edep insanlarının yaşadığı bir şehir ki sen burada kendini terbiye edemezsen başka hiçbir yerde edemezsin. Hatta Anadolu'dan ticaret için payitahta gelen insanların memleketlerine geri döndüklerinde arkadaşlarıyla bir mesele müzakere ederken "ben bu meseleyi sizden iyi bilirim çünkü bugüne bugün ben İstanbul kaldırımı çiğnemiş adamım" dedikleri yine hatıratlarda kayıtlıdır. Bu öyle kolay kolay ulaşılabilecek bir seviye değildir. Yüksek bir kültür ve ulvi bir hayat felsefesi gerektirir. Osmanlı mahallesi hakikaten çok orijinal yapılanmadır. Hem asayiş bakımından hem de sosyal hayat açısından kolektif bir anlayışa dayanır. Adeta küçük bir devletçik gibidir. Bu sistemde mahalleli zincirleme olarak birbirine kefil olduğundan mahallede meydana gelen öldürme, yaralama gibi hadiselerde hadisenin faili bulunamadığı takdirde bütün mahalleli sorumlu tutulur ve mağdur tarafa ödenmesi gereken diyet mahalle sakinlerine paylaştırılır. Bunun yanında meydana gelen bir hırsızlık hadisesinden ve bundan doğan zararın ödettirilmesinden mahalle halkı sorumludur. Bundan dolayı mahallede bir asayişsizlik ve gayri ahlakilik olmaması için herkes dikkat ve gayret gösterir. Böylece tabii bir otokontrol sağlanmış olur. Neticede salih bir daire oluşur ve devlet insanına kazandırdığı bu mesuliyet şuuru ve ahlak anlayışıyla uçsuz bucaksız topraklarında huzuru sağlamış olur. Osmanlı'da mahalle ve sokak aileden sonra insanın karakterini şekillendiren ana unsurlardan biri olmuştur. Çocuğun hafızasında küçük yaşlardan itibaren mahalle bakkalı, mahalle imamı, mahalle kahvesi vesaire yer eder. Bundan dolayı bugün negatif anlamda kullandığımız mahalle baskısı kavramının Osmanlı'da pozitif anlamda yansımalarını görürüz. Çocuk veya genç sokakta eğri bir davranış sergilediğinde doğrultacak birçok unsur vardır. Böylece yaşadığımız ortam ister istemez size kendi rengini verdiğinden olgunlaşa olgunlaşa adeta tabii olarak yüksek bir sokak kültürü oluşmuş olur. Öyle ki bu kültür, bırakın sokakta serkeşlik yapmayı, mesela yolda yürürken önünüze bir ihtiyar geldiğinde onu selamladıktan sonra izin istenen, ondan da "geç oğlum ben yavaş yürüyorum" deyip müsaade edilmeyi gerektiren birçok zarif geleneği üretir. İstanbul Efendisi şeklinde tabir edilen o güzide insanların sokakta öne çıkan farik vasıfları nelerdi? Osmanlı İstanbul'unu geniş imparatorluk coğrafyasının her sahadaki nitelikli insan gücünün aktığı bir merkez olarak düşünmek gerekiyor. Böyle olunca haliyle bu seçkin tabakanın İstanbul'da kendine has kültür, birikim ve yaşama biçimi oluşturmasını tabii kabul etmeliyiz. Bu da haliyle İstanbul Efendisi tabir edilen tipolojiyi meydana getiriyor. Bu tipolojinin en bariz vasfı eşrefi mahlukat olan insan olmanın manasını kavraması, dolayısıyla söz ve davranışlarının da bu kavrayışın bir yansıması olarak zarafet ve nezaket yörüngeli olmasıdır. İstanbul Efendisi kendisinden bahsetmek zorunda kaldığında emrinize amade kişi anlamında "bendeniz" tabirini kullanmaktan tutun, karşısındakine "zat-ı aliniz" diye hitap etmeye kadar nerede nasıl konuşulacağını ve davranılacağını çok iyi bilen insandır. Hatta bu güzel insanlar sokakta galiz bir küfür veya çirkin bir söze muhatap olunca bile "sizi küfür edecek kadar küçük bir mevkiye düşürdüğüm için özür dilerim" diyebilecek kadar nefis terbiyesini içselleştirmiş insanlardır. Eski sokak kültürümüzle, hallerimizle şimdiki sokak kültürümüzü, hallerimizi kıyasladığınızda müsbet ya da menfi manada ne gibi değişiklikler, farklılıklar görüyorsunuz? Çok süratli bir şekilde huzur kokulu geçmiş zamanlardan hız ve haz eksenli ahir zamanlara doğru gittiğimiz bir gerçek. Son birkaç asırlık değer erozyonuna paralel şehrimizi, mahallemizi, sokağımızı ve evimizi maalesef kaybettik. Tevazu yörüngeli yatay mimarimizin yerini kibir yörüngeli dikey firavni mimari aldı. Artık sevinci ve hüznü paylaştığımız komşularımız yok. Birbirinden habersiz, yalnız kalabalıkların yaşadığı gökdelenlerimiz var. Herkesin sosyal statüsüne göre gettolaştığı özel korumalı sitelerimiz var. Atilla İlhan şehirlerimizde, minarelerimizde olmasa Müslümanların yaşadığına dalalet eden hiçbir şey yok derken bu durumu özetliyor. İster görmezden gelelim, ister itiraf edelim, kutsalı göz ardı edişimizin, dünyevileşme hırsımızın bedelini ödüyoruz. Daha da ödemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Temel bir zihniyet değişimine gitmeden bu problemlerimizin altından kalkmamız mümkün görünmüyor. Kalıcı içtimai bir değişim kolay değildir ve 3 nesil gerektirir. Yeniden iman etmemiz, yeniden insandan başlamamız gerekiyor. Şikayet ettiklerimizden kurtulmak için arzu ettiğimiz değişim içten dışa, İnsan, ev, sokak, mahalle, şehir, ülke biçiminde olmak zorunda. Tersi yapılan bütün çabalar beyhude uğraştır. Bu peygamberi metottur. Çarpık şehirleşmeden şikayet etmenin bir anlamı yok. Onu duygu ve düşüncesi çarpıklaşan insanlar inşa etti. Yani biz inşa ettik. İnsanı düzeltirseniz evde, sokakta, şehirde, ülkede düzelir diye düşünüyorum. Eski zamanlarda sokaktaki kaba dayıların bile bir adaba sahip oldukları, bazı konularda çok hassas davrandıkları söyleniyor. Bu mesele hakkında duygu ve düşüncelerinizi paylaşır mısınız bizimle? Öncelikle Osmanlı'daki kabadayılığın bugün zihnimizdeki kabadayı algısından farklı olduğunu ifade etmek gerekiyor. Eski kabadayıların genel itibarıyla her türlü kötülükten uzak duran, yiğit, iyi yürekli, yardımsever insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Onlar bir anlamda şehirlerin şövalyeleridir. Kendilerini mahallenin düzenini sürdürmekten sorumlu sayarlar. Özellikle mahallenin namusu onlardan sorulur. Kızları ve kadınları ayak takımının kötü davranışlarından korurlar. Erkek çocuklarının kötü alışkanlıklar edinmelerini önlemek için zararlı yerlere gitmelerine engel olurlar. Kendilerine mahsus kanunları, adetleri ve raconları vardır. İsmet Gülnihal, Hokka gibi kitabında İstanbul'un meşhur külhan beylerinin tulumbacılarının bile terbiye ve nezaketleriyle övündüklerinden bahseder. Ahmet Yüksek Özemre de çocukluğunun Üsküdar'ını anlatırken oranın külhanilerinde bile bir edebin bulunduğunu ifade ediyor. Dahası bütün esrarkeşlerin, sarhoşların mahalli olan Üsküdar Balaban'da yolda bir kadın geçtiğinde o ayak takımının sigaralarını avuçlarının içine alıp hanımefendiyle göz göze gelmemek için duvara yan döndüklerinden bahsediyor. Biraz ironi gibi olacak ama bugün sokaktaki bazı insanların davranışlarını gördükçe keşke onlara kabadayı adabı öğretebilsek diyesimiz geliyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, Sesli Dergi'de sizlere son olarak bugün Genç Dergisi'nin Ağustos 2014 sayısında yer alan bir mülakatı aktarmaya çalıştık. Hikmet Sami Ay, tarihçi İbrahim Atay'la sokak adabı üzerine gerçekleştirdiği röportajdı bu. Sizlerle paylaşarak programımızı noktalamış oluyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.